Ayrım 7.
7. Bölüm. 50'sini geçkin olan Zahar eski kaleplerden değildi. Onlar efendilerine canla başla bağlanan korkusuz ve kusursuz fedakar uşaklardı. Zahar ise korkak ve kusurlu bir uşaktı. O iki çağın birden adamıydı. Ruhunda her iki çağın da izleri vardı. Bu çağların birinden ona miras olarak Oblomov ailesine kayıtsız şartsız bir bağlılık kalmıştı. Daha yeni olan ötekidense bir çeşit kurnazlık ve ahlak düşkünlüğü almıştı. Efendisine canla başla bağlıydı ama ona hemen her gün bir yalan söylemekten çekinmezdi. Eski zaman uşakları efendilerini taşkınlıktan, israftan alıkorlardı. Oysa Zahar efendisinin kesesinden ahbaplarıyla içki içmeye bayılırdı. Eski zaman uşakları birer harem ağası gibi namusluydular. Oysa Zahar oldukça kötü şehretli bir karıyı sık sık görmeye gidiyordu. Eski zaman uşağı efendisinin parasını herhangi bir kasadan daha iyi saklar. Zahar ise her fırsattan yararlanıp efendisinden 5-10 kapik çarpar, masada unutulmuş bozuk paraları mutlaka cebine atardı. İlya İliç verdiği paranın üstünü istemeyi unutmuşsa Zahar kendiliğinden dünyada vermezdi. Çaldığı paralar pek önemli değildi ama bu da Zahar'ın namusundan değil, sadece ufak paraların bütün ihtiyaçlarına yetmesinden ya da yakalanmak korkusundandı. Eski zaman uşağı iyi yetiştirilmiş bir av köpeği gibi kendisine emanet edilen yiyeceklerin yanında açlıktan ölürdü. Zahar ise efendisinin yiyecek içeceklerini bir fırsat bulup atıştırmaya can atardı. Eski zaman uşağı efendisinin yiyebildiği kadar yemesini ister, yemediği zamanlarda üzülürdü. Zahar ise efendisinin önündeki yemeği sonuna kadar yemesine kızardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Zahar'ın dedikoduculuğu da vardı. Mutfakta, bakkalda, kapı komşularında her gün hayatından şikayet eder, efendisinin dünyanın en kötü efendisi olduğunu söylerdi. Oblomov huysuz, pinti, kavgacı, titizdi. Ona hizmet etmektense ölmek daha iyiydi. Zahar bunları kötülüğünden ya da Oblomov'a zarar vermek isteğiyle değil, sadece babasından dedesinden böyle gördüğü için söylerdi. Efendisini her fırsatta sövmek ihtiyacı kanında vardı. Bazen can sıkıntısından, konuşulacak sözü olmayışından ya da dinleyicilerinde merak uyandırmak hevesinden durup dururken efendisi hakkında olmayacak şeyler anlatırdı. Ahbaplarına gizli gizli, bizimki bu oyuna o dul kadına gidiyor, daha dün mektup götürdüm derdi. Bazen de efendisinin eşi benzeri görülmemiş bir ayyaş, bir kumarbaz olduğunu, gece gündüz kumardan içkiden ayrılmadığını söylerdi. Bu anlattıklarının bir kelimesi bile doğru değildi. İlya İliç'in dul kadına filan gittiği yoktu. Geceleri rahat rahat uyumakla geçirir, eline kağıt almazdı. Zahar pisti. Pek seyrek tıraş olur, elini yüzünü de yalnız iş olsun diye yıkardı. Zaten pislikleri hangi sabunla temizlenebilirdi? Hamama gittiği zaman simsiyah elleri 1-2 saat için kızarır, sonra tekrar siyaha dönerdi. Çok beceriksizdi. Açmak istediği kapının bir kanadını açınca öteki kapınır, yere düşmüş bir mendili almak için 4-5 kere eğilir, alamaz, alsa da tekrar düşürürdü. Odadan tabak mabak götürecek olursa daha ilk adımda üsttekiler kaymaya başlardı. Önce biri düşer, Zahar tutayım derken iki tane daha kaçırır, afallar, tuttuklarını unutur, düşürdüklerine ağzı açık bakarken eğilen tepsiden ötekiler de birer birer düşmeye başlar. Böylece Zahar odanın bir başından öteki başına gelinceye kadar elinde bir kadeh ya da bir tabaktan başka bir şey kalmazdı. O zaman Zahar küfürü basar, elinde kalanı da yere atardı. Odanın içinde dolaşırken ayağıyla, başka bir tarafıyla masaya, iskemleye çarpmadan yürüyemezdi. Kapıdan geçerken de çok defa omzu kapının bir kanadına çarpar, bu vesile kapıya da, ev sahibine de, marangoza da küfürler savururdu. Oblomov'un çalışma odasındaki eşya, özellikle dikkat isteyen kırılacak eşya, Zahar'ın sayesinde kırık döküktü. Zahar büyük küçük her şeyi, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin, aynı kol gücüyle kullanırdı. Demir bir şamdanı temizlemek yahut bir bardağı doldurmak için bir kapı açıyormuş gibi kuvvet harcardı. Zahar ansızın aşka gelip efendisini memnun etmek için her şeyi çabucak temizleyip düzeltmeye karar verdi mi maazallah kırılmadık dökülmedik bir şey kalmazdı. Bir düşman askeri eve girse bu kadar zarar veremezdi. Tabak çanak ne varsa düşer, sandalyeler devrilir, sonunda Zahar'ı odadan kovmak gerekir. Yahut da kendisi bağıra çağıra çıkar giderdi. Bereket versin, Zahar'ın her zaman böyle çalışkanlığı üstünde olmazdı. Bütün bu felaketler başka bir hayat çevresinde yetişmiş olmasından geliyordu. Böyle süslü fakat dar, mobilyalar, biblolarla dolu dairelere alışkın değildi. O, kırlarda, açık havada büyümüştü. Ağır, kocaman aletler, kazmalar, kürekler, demirler, yerinden kımıldamayan ağır iskemleler arasında sağına soluna bakmadan iş görmeye alışmıştı. Yıllarca dayanmış bir şamdanı, bir lambayı, bir bibloyu bir dokunuşta parçalıyordu. Şaşkın şaşkın Oblomov'a, Allah Allah, ne tuhaf diyordu. Elime almamla kırılması bir oldu. Bazen hiçbir şey söylemeden kırık eşyayı yerine koyar, sonra da efendisinin kırdığına yeminler ederdi. Bazen de hikayemizin başında gördüğümüz gibi elbette bir gün kırılacaktı, demir de olsa dayanmaz diyerek kendini temize çıkarırdı. Bu son delili kullandı mı artık tartışılmaz, mesele ister istemez kapanırdı. Zahar iş programını hiç değiştirmemek üzere çizmiş bitirmişti. Bu programdan bir adım dışarıya çıkmak niyetinde değildi. Sabahleyin semaveri yıkar, ayakkabıları boyar, efendisinin giyeceği elbiseyi fırçalar, dolaptakilere 10 yıl asılı kalsa dokunmazdı. Sonra bazı günler odanın ortasını süpürür ama kıyılara dokunmaz, eşya kaldırmak zorunda kalmamak için yalnız boş duran masayı silerdi. Bunları yaptıktan sonra geniş yürekle gidip sobanın üstünde yatmak, mutfakta Anisya'yla ya da kapının önünde hizmetçilerle çene çalmak hakkını kazanırdı. Kendisine başka bir iş söylenince bunun gereksiz ve imkansız olduğunu uzun uzadıya ispat etmeye çalışır, istemeye istemeye yapardı. Ona günlük işlerine yeni bir şey katmayı benimsetmek imkansızdı. Görülecek, getirilecek, yıkanacak, temizlenecek şeyleri bir defalık olunca homurdana homurdana yapar, fakat bunların her gün yapılması istenirse dünyada razı olmazdı. Her gün aynı şeyi tekrar tekrar söylemek, tartışmalara girişmek gerekirdi. Zahar, içki içmesine, dedikodu yapmasına, Oblomov'un ufak paralarını aşırmasına, eşyayı kırıp dökmesine, tembel olmasına rağmen gene de efendisine candan bağlı bir uşaktı. Oblomov için gözünü kırpmadan kendini ateşe atabilir ve bunu düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden içgüdüsüyle yapardı. Bunun neden böyle olduğunu kendisi de bilmezdi. İlya İliç'e karşı duyduklarını çözümlemek aklına bile gelmemişti. Bu duygular anasından, babasından, kardeşlerinden, yaşadığı çevreden kanına geçmiş, iliklerine işlemişti. Zahar, ormanda vahşi bir hayvanın üstüne atılan köpek gibi, sebep sormadan, tartışmadan efendisi için ölüme atılır, bu işi ne diye efendisinin yapmayıp kendisinin yaptığını düşünmezdi. Ama Oblomov'un sağlığı, hayatı için bütün gece yanı başında uyumadan kalmak gerekirse, Zahar mutlaka uyuyakalırdı, o da başka. Dışarıdan bakınca Zahar hiç de efendisine karşı derin bir saygı göstermiyor, tersine onunla senli benli, hatta kaba konuşuyor, küçük şeyler üzerinde ona bayağı kızıyor, kapının önünde aleyhinde atıp tutuyordu. Fakat bütün bu saygısızlıkların altında Zahar'ın İlya İliç'e, daha doğrusu Oblomov adını taşıyan ve kendisine yakın olan herkese, her şeye karşı duyduğu derin candan bağlılığı saklıydı. Belki bu duygu Zahar'ın Oblomov hakkındaki düşüncesine aykırıydı. Efendisini pek yakından tanıması kanılarını değiştirmiş olabilirdi. Ona çok bağlı olduğunu söyleseler Zahar belki de itiraz ederdi. Zahar, Oblomovka'yı bir kedinin tavan arasını, bir atın ahırını, bir köpeğin doğup büyüdüğü kulübesini sevdiği gibi seviyordu. Gönlünü dolduran bu çiftlikte birçok şeylere bağlanmıştı. Mesela Oblomovka'da arabacıyı aşçıdan, hayvanlara bakan Varvara'yı her ikisinden daha çok, İlya İliç'i ise hepsinden daha az severdi. Bununla birlikte Oblomovka'daki aşçı onca dünyanın en iyi aşçısı, İlya İliç ise bütün efendilerin en iyisiydi. Uşak Taraska'dan tiksinirdi. Ama Oblomovka'dan olduğu için onu da kimselere değişmezdi. Bir şaman putunu nasıl saygısızca severse Zahar da Oblomov'u öyle seviyordu. Şaman da onun gibi putunu kirletir, yerlere düşürür, bazen de öfkesinden döver. Ama gene de onun kendisine üstünlüğünü hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Zahar, ruhunun derinliklerinden fışkıran bir hayranlık duygusuyla efendisinin önünde eğilir, gözyaşları içinde ona bağlılığını gösterirdi. Zahar, başka birisini efendisinden üstün görmek şöyle dursun, onunla bir saymaya bile razı olmazdı. Başka bir kimsenin de Oblomov'u küçük görmesine dünyada dayanamazdı. Zahar, oblumuma gelen bütün misafirlere biraz yukarıdan bakar, onlara çay filan verirken efendisinin davetlileri olmanın bir şeref olduğunu hissettirirdi. Misafirlere kapıyı açarken bazen kaba muamele eder, geleni tepeden tırnağa süzerek "Efendim uyuyor," derdi. Zahar bazen bakkalda, kapı önü konuşmalarında dedikodu ve iftiralarını bırakarak efendisini övmeye başlar ve o zaman taşkınlığı sınır bilmezdi. Efendisinin erdemlerini, zekasını, iyiliğini, cömertliğini sayıp döker, övülecek yanları az gelirse hiç aslı olmayan birçok değerleri daha eklerdi. Şöhret, zenginlik, üstünlük, büyüklük. Kapıcıyı, ev sahibinin vekilini, ev sahibini bile korkutmak gerekirse Zahar efendisini ileri sürer, "Sen dur, efendime bir söyleyeyim de görürsün," derdi. Dünyada efendisinden daha üstün bir güç tanımıyordu. Bu böyleyken görünüşte Oblomov'la Zahar'ın araları her zaman açıktı. Bir arada yaşadıkları için birbirlerinden bezmişlerdi. Her gün yan yana baş başa oturmak kolay iş değildir. Birbirinin iyi yanlarından zevk alıp kötü yanlarına kızmamak için büyük bir yaşama deneyi, akıl olgunluğu ve insan sevgisi gereklidir. İlya İliç'in Zahar'da gördüğü erdem kendisine bağlılığıydı. Ama buna çoktan alışmıştı. O da Zahar gibi bunun başka türlü olabileceğini düşünemezdi. Bu erdemi artık görmez, ondan zevk almaz olmuştu. Buna karşılık Zahar'ın sayısız küçük kusurlarına, bütün aldırışsızlığına rağmen dayanamıyordu. Nasıl Zahar, içinin derinliklerinde eski uşakların bağlılığını duyduğu halde yeni bir takım kusurlarla onlardan ayrılıyorsa, bu bağlılığa değer veren Oblomov da uşağına karşı biraz eski efendilerin dostça sevgisini, yakınlığını duymuyordu. Zaman zaman Zahar'a iyiden iyiye çatıyordu. Zahar da efendisinden bıkmış usanmıştı artık. Gençliğinde konağın ayak hizmetlerinde çalışmış olan Zahar, yükselerek genç efendisinin lalası olmuştu. O günden beri kendisine işe yarar bir adam olarak değil, bir süs, ailenin şanını, şerefini temsil eden bir üniforma olarak görüyordu. Bunun için de küçük beyin elbiselerini sabahleyin giydirip akşamleyin çıkardıktan sonra yapacak bir işi kalmıyordu. Doğuştan tembel olan Zahar, aldığı yetkili uşak eğitimiyle büsbütün tembelleşmişti. Öteki hizmetçilere yukarıdan bakar ve hiçbir zaman semaveri yakmak, odaları süpürmek zahmetine katlanmazdı. Ya sofada uyuklar, ya hizmetçilerle gevezelik eder, ya da kapının önünde kollarını kavuşturup saatlerce durur, uykulu gözlerle dalgın dalgın çevresine bakardı. Böyle bir hayattan sonra birdenbire evin bütün işleri Zahar'a yüklenmişti. Efendisine o bakacak, ortalığı o süpürecek, öteye beriye o koşacaktı. Bütün bunlar onu canından bezdirmiş, huyunu tersleştirmişti. İşte bunun için efendisinin sesi onu sobanın üstünden zıplatınca homurdanır dururdu. Zahar bütün bu tersliklere rağmen oldukça iyi yürekli, yumuşak bir insandı. Çocuklarla düşüp kalkmaktan hoşlanırdı. Çok defa kapının önünde çocuklar etrafına alırdı. Onların kavgalarını yatıştırır, onlara takılır, oyunlar bulur ya da iki dizine iki çocuk oturturdu. Başka bir yumurcakta sırtına asılır, favorileriyle oynardı. Oblomov, Zahar'ın hayatını bitip tükenmeyen işleriyle, her zaman işe hazır olmasını istemesiyle zehirliyordu. Zahar'ın yüreği, gevezelik ve tembellik sevgisi, durmadan ağzında bir şeyler gevelemek isteği, onu ya kadın dostuna, ya mutfağa, ya bakkala, ya da kapıya çekiyordu. Zahar'la Oblomov yıllardır birlikte yaşayıp içli dışlı olmuşlardı. Zahar efendisini kollarında büyütmüştü. Oblomov da onu doymaz iştahlı, çevik ve kurnaz bir delikanlı olarak hatırlardı. Aralarındaki eski bağ çözülemeyecek kadar güçlüydü. İlya İliç Zahar'ı çağırmadan yatamaz, yataktan kalkamaz, saçını tarayamaz, yemeğini yiyemezdi. Zahar da giydirecek, yedirecek, tersleyecek, aldatacak, yine de bir tanrı gibi sevip sayacak başka bir efendi düşünemezdi. Zahar, Tarantiyev ile Alexeyev'in arkalarından kapıyı kapadıktan sonra sobanın üstüne çıkmakta tereddüt etti. Yazı yazmaktan filan söz eden efendisi her an kendisini çağırabilirdi. Fakat Oblomov'un odasında bir mezar sessizliği vardı. Zahar, kapıdaki yarık yerden içeriye bir göz attı. Ne görse beğenirsiniz. İlya İliç, çenesi avcunda, yanı başında da açık bir kitap, sedire uzanmış yatıyor. Zahar kapıyı açıp sordu. Niçin yattınız yine? Oblomov sert bir sesle, beni rahat bırak dedi. Kitap okuyorum, görmüyor musun? Vakit geçiyor, kalkıp yazınızı yazmanız lazım. Oblomov irkildi. Hakkın var, hadi. Sen git de ben biraz düşüneyim diye mırıldandı. Zahar sobasının üstüne çıkarken içinden söyleniyordu. Ne çabuk da gitmiş yatmış, olur şey değil, bu ne çeviklik. Oblomov bir aydan beri açık durmaktan sararmış sayfayı okudu bitirdi. Kitabı kapadı, esnedi, sonra iki büyük derdini düşünmeye daldı. Ayaklarını kah uzatıp kah altına alarak aman ne sıkıntı diye mırıldandı. Düşlere, tatlı hayallere dalmak ihtiyacını duyuyordu. Pencereden baktı, sevgili güneşini aradı. Baktı öyle olmuş, güneş çoktan yükselmiş. Oblomov'un akşamları batan güneşi seyrettiği karşı evin beyaz duvarı göz kamaştırıcı bir ışıkla parlıyor. Oblomov kendi kendine önce iş dedi. Sonra sabah hayatı kırlardan çoktan çekilmiş, Petersburg'dan da çekilmek üzereydi. Sokaktan karmakarışık sesler geliyor. Bir sürü panayır oyuncusu köpek sesleri arasında şarkılar söyleyerek halka bir deniz canavarı gösteriyorlar. İşportacılar binbir çeşit eşya satıyor. İlya İliç sırt üstü döndü. Ellerini ensesinde kenetleyerek kafasında çiftliğini yeni bir düzene sokacak planlarını tasarlamaya başladı. Kendi kendine birçok esaslı noktaları ölçtü, biçti. İşleri, borçları, köylüleri, verecekleri, kirayı, tembelliklerine, kaçıp gitmelerine karşı alınacak sert tedbirleri hepsini birer birer aklından geçirdi. Sonra çiftlikte nasıl yaşayacağını düşünmeye başladı. Hayalinde bir ev kurdu. Odaların biçimini, yemek odasıyla bilardo salonun genişliklerini kararlaştırdı. Çalışma odasının pencerelerinin ne yana bakacağını düşündü. Hatta içine koyacağı eşyaları, halıları beğendi. Ondan sonra evin selamlığının nerede olacağını, kaç kişi misafir edeceğini, ahırların, ambarların, hizmetçi odalarının nerede bulunacağını tasarladı. Oradan bahçeye geçti. Meşelerle ıhlamur olduğu gibi kalacaktı. Yalnız elmalarla armutları kestirecek, yerlerini akasya dikecekti. Bir de park düşünmeye başlamıştı. Ama masraflı olur diye çabukçaydı. Bunu başka bir zamana bıraktı. Limonluklarla uğraştı. Meyveler üzerinde o kadar istekle durdu ki birdenbire birkaç yıl ileriye atlayarak kendini planına göre kurmuş ve içine iyice yerleşmiş olduğu çiftliğinde buldu. Derken kendini bir akşamüstü taraçaya kurulmuş gördü. Önünde bir çay masası, başının üstünde gün ışığını geçirmeyen dallardan bir kubbe, ağzında uzun bir pipo vardı. Gözlerinin önünde serilen manzarayı hayran hayran seyrediyor, sessizliğin hazını tadıyordu. Uzakta sararmış bir buğday tarlası görünüyordu. Bir kayın ormanının arkasından batan güneş, gölün uykuya dalmış durgun sularını tutuşturuyordu. Çayırları hafif bir sis kaplıyordu. Serinlik çıkmaya başlamıştı. Karanlık her yanı sarıyor, köylüler alay alay köye dönüyorlardı. Evin adamları kapıların önünde tembel tembel oturuyorlardı. Şarkıları, kahkahaları, uzaklarda balalayka seslerine karışıyordu. Genç kızlar saklambaç oynuyorlardı. Çevresini saran mini mini yavruları dizlerine tırmanıyor, boynuna atlıyorlardı. Semaverin yanında bütün çiftliğin kraliçesi, tanrıçası bir kadın, kendi karısı oturuyordu. O sırada yemek odasında da ışıklar yanmıştı. Sade bir zarafetle döşenmiş olan bu odada büyük bir yuvarlak masa kuruluyordu. Majordomluk katına yükselmiş olan Zahar'ın favorileri iyice beyazlaşmış, masanın örtüsünü seriyor. Gümüş ve billur takımları hoş sesler çıkartarak masanın üstüne yerleştiriyor. Boyuna çatalları, bardakları düşürüyordu. Mükellef bir akşam yemeğine oturuyorlar. Oblomov'un çocukluk arkadaşı, sadık dostu Stoltz ve daha başka tanıdık çehreler de oradalar. Sonra hep birlikte kalkıp yatmaya gidiyorlardı. Oblomov'un çehresinden birdenbire mutluluk fışkırıyor. Hülyası ona o kadar canlı, o kadar renkli, o kadar şiirli geldi ki yüzünü yastığa çevirdi. İçinde ansızın aşka, sakin bir mutluluğa, doğduğu yerin kırlarına, tepelerine, evine, karısına, kendi çocuklarına karşı derin ve belirsiz bir özlem duydu. 5 dakika kadar başı yastıkta kaldı. Sonra yeniden sırt üstü döndü. Yüzünde tatlı şefkat duyguları parlıyordu. Mutluydu. Ayaklarını yavaş yavaş haz duyarak uzattı ve pantolonun paçalarının yukarıya doğru çekilmesine aldırış etmedi. Uysal muhayyilesi onu uçurur gibi geleceğin uzak dünyasına götürmüştü. En çok sevdiği hayale kendini bırakmıştı. Çiftliği, 15-20 fersah civarında bir çiftlik ve köylerde oturan küçük bir dostlar ülkesi. Her gün bir başkasını ziyaret, yemekler, danslar. Parlak günler, sıkıntısız, tasasız, gülen yüzler. Kat kat çeneli, doymak bilmez iştahlı, ablak yüzlü insanlar. Bitmeyen bir yaz mevsimi, sonsuz eğlenceler, doyulmaz yemekler, tatlı bir uyuşukluk. Mutluluğun son katına yükselerek, ah ya Rabbi, dedi ve kendine geldi. O sırada sokaktan 5 ayrı ses yükseldi. Patates, kum isteyen, kömür, kömür. Hayır sahibi bayanlar, baylar, yapılacak bir kilise için para. Yanındaki yeni yapılan evden balta ve işçi sesleri geliyordu. İlya İliç acı acı içini çekti. Ah ne hayattır bu, şehrin gürültüsü ne berbat şey. Özlediğim cennete ne zaman kavuşacağım? Ne zaman doğduğum kırlara, ormanlara kavuşacağım? Bir ağacın altında, otlar üstünde yatıp yaprakların arasından güneşe bakmak. Dallara konan kuşları saymak isteği içine doldu. Pembe yanaklı, güneşten yanmış boyunlu, çıplak, dolgun kollu bir hizmetçi kız yemeğini getiriyor. Çapkın gözlerini utangaç utangaç önüne dikerek gülümsüyordu. Ah, bütün bunlara ne zaman kavuşacaktı? Birdenbire hatırlayarak içinden bağırdı. Hani plan? Kahya'ya ne yazacağım? Ev işi ne olacak? İlya İliç kendi kendine çabuk çabuk. Peki, peki İlya İliç, şimdi. Hemen doğruldu. Kanepeye oturdu. Sonra ayaklarını indirdi. Hiç aramadan terliklerini ayaklarına geçirdi. Bu durumda bir süre oturdu. Ayağa kalktı. Bir iki dakika düşündü. Masaya ve hokkaya bakarak Zahar, Zahar diye bağırdı. Zahar'ın sesi atlayışla birlikte duyuldu. Ne var gene? Bilmem artık ayaklarım tutacak mı? İlya İliç dalgın gözleri hala masaya dikili. Zahar diye seslendi. Bana baksana kardeş. Oblomov hokkayı gösterdi. Cümlesini bitirmeden tekrar düşünmeye başladı. Kolları yukarı, dizleri aşağı gitti. Gerini pesnemeye başladı. Kesik kesik. Peynirimiz kalmıştı. Biraz da madara şarabı getir. Yemeğe daha çok var. Biraz kahvaltı edeyim. Peynir mi kalmış? Hiçbir şeyin kaldığı yok. Kalmıştı elbet. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir parçaydı. Hayır. Hayır, hiçbir parça kalmadı. Kaldı. Kalmadı. Peki git al öyleyse. Para verin lütfen. Şurada bozuk para var. Al. Burada 1 ruble 40 kapik var. Peynir için 1 ruble 60 kapik lazım. Orada ufak paralar da vardı. Zahar ayak değiştirerek görmedim dedi. Gümüş para vardı, o da işte burada. Ufak para yoktu. Vardı, dün işportacıdan elimle aldım.